Merhabalar herkese, Merkeziyetsiz Geleceğe hoş geldiniz. Haftalık blok programımızın bu bölümünde Kadir Has Üniversitesi öğretim görevlisi İsmail Hakkı Polat bizimle. İsmail Hoca'yı 20 bölüm önce de yaklaşık ağırlamıştık. Kripto ekosisteminde Web3'te eğitim konuşmuştuk. O bölümü izlemediyseniz mutlaka izleyin. Ama bugün de pek çok konu konuşacağız İsmail Hoca'yla. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk Furkan.
Valla sizi ağırlamak çok büyük bir keyif. İkinci kez ağırladığımız ilk konuğumuzsunuz açıkçası. Çünkü konuşacak şeyler bitmemişti ilk programda. O yüzden sizi ikinci kez misafir edelim. Bu sefer yine eğitimden giriş yapalım ama diğer konuları da konuşalım istedik. Heyecanla bekliyoruz bu bölümü. Merkeziyetsiz. Şimdi hocam ilk şuradan başlamak istiyorum açıkçası. Son bölümden sonra yani pek çok konu konuşacağız ama eğitim alanında da pek çok şey değişti. Web3 ekosistemi hala inovasyon devam eden bir ekosistem ama biraz yavaşladı, özellikle piyasa koşulları, faizlerin yükselmesiyle beraber riskli varlıklardan çıkışla ilgi biraz azaldı sanki. Bu anlamda genel olarak haberleri izleyerek paranın ilginin uzaklaştığını görebiliyoruz. Ama sizce eğitim anlamında bu dünyada neler değişti? İnsanlar hala üniversitelerde ilgi gösteriyorlar mı bu konulara? Bize biraz ekosistemden bir resim sunar mısınız?
Evet, zaten finansal çözümler anlamında özellikle bu dünyadaki teknolojik şirketlerdeki bütün iş çıkartmalarla, işten çıkartmalar ve eleman azaltmalarla koşut, hatta bir tık daha fazla istihdam sıkıntısı var desek yeridir. Bu da tabii eğitime olan talebi etkiliyor. Yalnız şunu söylemek lazım. Belli ekosistem oyuncuları bu işe hala eğitim anlamında, altyapı anlamında yatırım yapmaya devam ediyor. Çünkü iki nedeni var. Bir tanesi özellikle geçtiğimiz boğa döneminde geliştirici tarafındaki sıkıntılar, yazılımcı tarafındaki sıkıntılar nedeniyle elde bulunan yazılımcıların gerçekten çok ciddi fiyatlar ya da zamansızlıklarla karşı karşıya kalması, kod kalitesindeki yetersizlikler, bunun getirdiği token ya da borsa projelerindeki özellikle finans alanına yönelik riskler diyelim, eğitimin önemini de biraz daha hissettirdi. O yüzden de bazı oyuncular bu dönemde şirketlere yatırım yapmak yerine, yani daha doğrusu startuplara ya da girişimcilere yatırım yapmak yerine eğitimcilere yatırım yapmayı tercih ediyorlar. Bu bağlamda uluslararası ya da küresel oyuncuların, küresel ekosistem oyuncularının lokal yerlerde de eğitime yatırım yaptıklarını görüyoruz. Yani mesela örnek vermek gerekirse Solana, Patika Dev, Upschool gibi Türkiye'deki lokal geliştiricilere özellikle Super Team ya da işte farklı isimlerle ciddi yatırımlar, daha doğrusu yatırımlar demeyeyim de iş ortaklıkları yapmaya başladı. Hani bu bağlamda da Web3 ile ilgili önümüzdeki dönem sadece finans alanı değil, farklı alanlarla ilgili de özellikle Web3 programlama ve Web2'nin dışında sadece finansta değil, aynı zamanda başka sektörlerde de işte mahremiyet, güvenlik, merkezsizlik ve ölçeklenebilirlik kabiliyetlerine ilişkin Web3 uygulamalarını sadece Solidity değil Rust gibi dillerle de yapabilecek eğitim programları yapıyorlar. Yine bunlara Polkadot, Avax ve Ethereum gibi blok zincirleri de eklemek lazım. Onun dışında belli alım-satım platformlarının da online ya da yerinde eğitim, çeşitli sektörlere ilişkin, öğrenci grupları, topluluklar, üniversite gruplarına ilişkin, tahmin ediyorum bunları da reklama girmesin diye şey yapmıyorum ama böyle birçok yerde bir sürü üniversite kulübüyle de çalışıldığını ve işte bir takım yurt dışındaki etkinliklere götürme ve oradaki çeşitli kapabiliteleri, kabiliyetleri ya da yeni gelişecek olayları alıp onlarla ilgili burada etkinlik, topluluk ya da eğitimler düzenleme ya da o bağlamda o ekosistemin ihtiyaç larına yönelik sadece geliştirici ya da ekosistem çalışanı değil, aynı zamanda yatırımcıların da Web3 dönemindeki yetkinliklerine yönelik bir takım şeyler var. Biz şöyle yapıyoruz, belki onu söylemek lazım. Birkaç arkadaş ve kurum diyelim ekosistemden, onlarla beraber önümüzdeki dönem hani Web3 dediğimiz zaman bunu sadece kripto olarak ya da Web3.0 dediğimiz zaman bunu sadece kripto para olarak almamak lazım ya da blok zinciri olarak almamak lazım. İşte yine o merkezsizlik, ölçeklenebilirlik ihtiyaçlarını ve Web2'nin toksik ya da sorunlu ihtiyaçlarını telafi edecek, izale edecek çözümler üzerine çalışıyoruz. Bu eğitimlerden ilki özellikle dijital varlık yönetimine ilişkin. Burada sadece kripto paralar değil, aynı zamanda önümüzdeki dönem gelecek ve işte şu anda mesela birazdan konuşuruz herhalde, BlackRock'un ya da işte dünyada Amerikan Sek'le başlayıp Avrupa'da Mika ya da Mikar, Güney Kore, Japonya ya da işte Asya ülkelerinde gelen düzenlemelerle ilgili yeni ortaya çıkacak varlıklar ve bu varlıkların işte önümüzdeki dönemde nasıl şekilleneceğiyle ve insanların buradaki kendi yatırımlarını nasıl yönetecekleriyle ilgili bir okuryazarlık eğitimleri ve sertifika programlarına başladık. Tabii burada farklı farklı ekosistem oyuncularında da yine eğitimle ilgili epey bir gelişmeler var. Mesela çeşitli fenomen diye andığımız arkadaşların oldukça yararlı şeyler var. Mesela bir tanesini vereyim. Mesela Efe Bulduğ'un çok güzel Winning Circle eğitimleri var. Kripto Kemal'in ya da işte farklı farklı arkadaşların katıldığını görüyoruz. Ya bunların hepsi dijital varlıklara yatırım yapanlar, Web3 ekosistemini geliştirecekler, burada kariyer sağlayacaklar açısından önemli fırsatlar ve eğitimler. Şimdilik hani boğa dönemi gelince bunların çok hızlandığını göreceğiz ama ayı döneminde de ön alarak buna çalışmaya başlayanlar da var diyebiliriz.
Çok güzel noktalara parmak bastınız. Aslında ekosisteme hala inanmamızın arkasında da bu gelişmeler var. Çünkü piyasadan para çıkmış olsa bile aslında insanların üretmeye devam ediyor olması bizi geleceğe dair ümitlendiriyor. Yoksa herkes gitse artık geliştirici yetişmese, insanlar eğitim görmese ekosisteme inanç bu sefer gerçekten kaybolurdu. Bu anlamda çok olumlu buluyorum. Ama özellikle bahsettiğiniz noktalarda bir şey dikkatimi çekti. Oraya biraz daha eğilmek istiyorum. Finans dışı kullanım alanlarındaki eğitimlerden bahsettiniz. Şimdi genellikle zaten kripto paralardan herkes para kazanmak için bu piyasaya giriyor ve o yüzden aslında çok fazla öğrenme gerçekleşmiyordu. Şimdi bu ayı piyasasıyla para için gelenler biraz çekilmiş oldu. Ama onun dışında bu Web3 dünyasının kendini ispatladığı ve kullanım alanlarını ispatladığı yerlerde genellikle DeFi gibi daha finans odaklı kullanım alanları. Bunun dışında pek çok şey gördük. NFT'ler bir ara yükseldi. Belki bize doğrudan finansla alakalı olmayan bir kullanım alanı verir diye umduk. DAO'lar yükseldi. Yine o da bekleneni sanki veremedi. Bunlar gibi şu anda gündemde olan, gelişen, insanların ilgi gösterdiği ama doğrudan aslında finansal uygulama alanı olmayan biraz daha somut örnek verebilir misiniz?
Tabii, şimdi mesela en somut örneklerden bir tanesi elektrikli arabalar. İşte mesela Türkiye'de TOK özellikle aracın takım kontrolleri artı araçla ilgili yapılacak bir takım monitoringlerde, yani işte enerjisi bitme ya da işte belli parçaların motor falan gibi parçalar değil ama yine de araba dört teker aynı zamanda belli şeyleri var, elektronik aksamı var. Buralardaki monitoringleri blok zincir üzerinden ve daha merkezsiz biçimde yapmaya planlayan aslında arabayı, daha doğrusu araba demiyoruz artık ona, mobilite cihazını böyle bir merkezsiz konsepte ve blok zincir ağına oturtuyor aslında. Web3 uygulamalarını da tahmin ediyorum yavaş yavaş görmeye başlayacağız. Bunun dışında zaten işte sosyal medya üzerinde muhtemelen ilk uygulamalarını göreceğimiz şeylerden bir tanesi Jack Dorsey'in kuruluşunu tamamlamaya çalıştığı Blue Sky Social olacak. Twitter şu anda X platformuna dönüştü. İşte Elon Musk da muhtemelen Dogecoin ya da farklı belki de kendilerini geliştireceği ya da işte farklı işbirliği yapacağı şeylerle orada finans dışı, yani sosyal medya üzerinde finans dışı uygulamaları da yer verecek gibi geliyor. Tabii buradaki işte mesela sağlık alanında, lojistik alanında da bir takım denemeler var. Buradaki en büyük sıkıntı performanssız ve ölçeklenebilirlik sıkıntısı aslında blok zincir üzerinden. Ama yine de mesela işte Türkiye'deki yine 3-4 tane arkadaşımızın işte bir yurt dışı girişimi olarak geliştirdiği mesela Transfer Chain diye bir uygulama var. O tamamen token ya da finansal uygulamadan bağımsız olarak sizin dosyalarınızı, mahremiyetinizi koruyarak merkezsiz biçimde bir blok zincir ağı üzerinden şifreleyerek farklı farklı cloud'lara dağıtmanızı sağlıyor. Bu sayede geri topladığınız zaman da yine blok zincir üzerinden çok hızlı şekilde geri çağırıp toparlanmış bir şekilde görebiliyorsunuz o uygulamayı. Yani bu da işte private messaging dediğimiz insanların ya da işte şirketlerin mahremiyetine yönelik bir takım uygulamaları da beraberinde getirecek gibi. İşte Filecoin de böyle bir takım şeyler yapıyor ama biraz daha onlar hani çok fazla token'a buladılar bunu. Bu tamamen hani finans dışı kurumsal bir çözüm olarak karşımıza çıkıyor. Aslında daha şu anda aklıma gelmeyen ya da böyle bir sürü şeyler olabilir dünyada da. Mesela işte Çin'de bir sürü uygulama var bununla ilgili. Ama finans dışı derken işte düşünüyorum, finans dışına çok çıkamamızın nedeni de şu aslında. Mutlaka mesela DAO dediğimiz şey ya da işte NFT NFT dediğimiz şeyler de bir şekilde alışveriş ya da işte takas noktasına geldiği andan itibaren tokenize edilmek durumunda. İşte o zaman da zaten token'ın kendisinin işin içine girmemesinin bir olanağı yok. Yani DAO dediğimiz şeyde işte bugün seçimleri, İşte siyasi seçimler, apartman yöneticisi seçimleri, farklı şeyleri bile yapacak olsanız spor kulüplerinde fan tokenlar üzerinden kulüp başkanını seçme gibi işte bir senaryolar çalışıyorduk. İşte bunların hepsinin günün sonunda ya aidat ödeme, ayrıcalıklar kazanma gibi yöntemlerle tokenlara bağlandığı, tokenize edildiğini de hani ayrılmaz parça olarak göreceğiz gibi.
Doğru, ekosistemi özetlerken bir şekilde oraya dokunmazsa olmuyor. Çünkü ya ağı güvenli hale getirmek için ya doğru teşvik mekanizmalarını sağlamak için bir şekilde bu işin içine giriyor. Güzel bir noktaya geldik çünkü ben de lafı aslında bu tokenlaşmaya, token olmaya getirmek istiyordum. Çünkü tokenların aslında büyümesindeki, gelişmesindeki en büyük engellerden biri de bu regülatif ekosistem. Şimdi regülatif bir baskı var. Özellikle Amerika'da menkul kıymetleri düzenlemekten sorumlu regülatif ajans SEC bir baskı uyguluyor ve diyor ki her şey menkul kıymettir, ona göre düzenlenmelidir. Nasıl bir şirket borsaya arz oluyorsa, gelir beyan etmesi gerekiyorsa ve üzerinde pek çok regülasyon varsa onları denetleyen, düzenleyen tokenlar da aynı şeye tabi olmak zorunda. Ama çok net de bir aslında yasa yok yani bunları düzenleyen ve bu belirsizlik baskı bir şekilde piyasanın büyümesini engelliyor. Siz bu konuya nasıl bakıyorsunuz? Menkul kıymet olmak nedir ve SEC'nin gördüğü gibi Bitcoin ve Ethereum dışında her şey sizce de menkul kıymet mi? Ve bu olay nasıl çözülür de önümüze bakabiliriz?
Bugünlerde ilginç bir haber düştü ajanslara. O da şu: aslında SEC Coinbase ile ilgili davayı açmadan önce Bitcoin haricinde bütün işte kripto varlıkların, onların deyimine göre, menkul kıymet sayılması ve onun dışındaki bütün coin ve tokenları delist etmesiyle ilgili aslında en baştan bir uyarı yapmış. Şimdi geldiğimiz noktada Ripple'da bile bu davayı kazanamıyor olması, hani Ripple'ın menkul kıymet olup olmamasının bile sorgulanıyor olması aslında SEC'ye bu anlamda zemin kaybettiriyor. Ya bütün bunların nedeni şu aslında: kripto para ekosistemi, özellikle finans, parasal sistem ve devletler tarafından uzun süre hep böyle sistem dışı olarak görüldü ve bir şekilde işte dolandırıcılıkla eşleştirilip hani sistemin dışına çıkılacağı için bu konuda bir düzenleme yapılmasına aslında pek de gerek duyulmadı. 2020'ye kadar, pandemiye kadar, ya aslında sisteme o kadar tehdit eden bir büyüklüğü yok zaten, İşte nasıl olsa kendi kendine yok olup gidecek bunlar, biz de işimize bakacağız şeklinde bir düşünüş vardı. Fakat kriptolar yok olmadı, tam tersine pandemiyle birlikte başlayan dönemde genç kuşağın da bu işe katılması, artı pandemide yaşadığımız biraz da ekstrem dijitalleşme deneyimi nedeniyle bir anda yatırımcıların da gözdesi oldu. Zaten işte pandemi döneminde İşte başta Bitcoin olmak üzere diğerlerinin de benim de beklediğimden daha erken bir boğa dönemi yaşamasıyla da bu aslında biraz da tescillendi. Fakat düzenleyici kurumlar bu düzenlemeyi yapmakta geç kaldıkları gibi şu anda hani bu düzenlemeyi yapabilecek yeterince perspektifleri yok bence. Özellikle FTX olayını böyle bir kötü örnek olarak kullanıp ve başka da örnek vermeyip sürekli işte bunun üzerinden bir kripto para ekosistemini olumsuzlama ve bu olumsuzlama üzerinden de bu ekosistemi tamamen mevcut sistemin dışına itme ve çok sert davranarak aslında işte biz size söylemiştik bu bitecek tarzında bir noktaya gitme var. Ancak son dönemdeki gelişmeleri görüyoruz ki Amerika için bile şu anda düzenleyici kurumlarının, özellikle iktidardaki demokratların önde gelenlerinin bile kripto kötüleyici, kripto karşıtı söylemleri aslında kamuoyunda da yankı bulmuyor ve tepkilere neden oluyor. Başta kripto para ekosistemi olmak üzere muhalefette de özellikle Cumhuriyetçi Parti kanadında çok ciddi de bir şey bulmuş durumda. Kripto para ekosistemini savunmak çok da ciddi önümüzdeki senenin seçiminde iyi bir argüman oluşturmuş durumda. Şimdi Amerika gibi bir yerde eğer dünyanın dışında, yani hani dünyaya daha gelmedik, 60-70 milyon şu andaki tahmin edilenlere göre sayıda insan bu işe yatırım yapmışsa ve sen bunu çok yasaklayıcı biçimde düzenlersen, o zaman burada gerçekten çok ciddi sıkıntılar çıkacak demektir. Önümüzdeki senenin özellikle seçim senesi olması, önümüzdeki bir sene içinde çok ciddi bir Amerika'nın seçim satımı haline girmesi, bu anlamda da kripto para camiasının, ekosisteminin işte bu karşı çıkışları, mahkemelerde alınan kararlar buradaki düzenleyici kurumun da şu anda kara kara düşündürmekte ve demokratları da, özellikle iktidardaki demokratları da bu konuda düşündürmekte. Son olarak başka bir şey daha var. Amerika elbette en büyük birinci ya da ikinci pazar dünyada ama şunu unutmayalım, dünyada Amerika bile bu konuda tekel değil. Dünyada şu anda Amerika haricinde dünyanın doğu yakasında işte başta Hong Kong olmak üzere işte Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri, Singapur, Rusya'da şimdi yeni işler. Bütün bunlar üzerinden aslında dünyanın doğu yakasında yeni bir alternatif parasal sistem oluşturma ve bu parasal sistem bağlamında da kripto paraları da dışlayıcı değil tam tersine kucaklayıcı yaklaşım ortaya koyarak Amerika'daki kripto para ekosistemini de o tarafa doğru davet etme ve bu bağlamda Amerika'nın inovatif gücünü zayıflatma ve oradaki inovatif gücü de dünyanın doğu yakasına çekerek aslında burada Amerika'yı finansal çığır açıcı teknolojilerden zayıf düşürme gibi de bir takım planlar var. Amerika'da bir takım çevreler bunun farkında ve bunu seslendiriyorlar. Ama şu andaki mevcut iktidar maalesef işte önde gidenlerinin bu konudaki karşıtlığı ve işte düzenleyici kurumlardaki demokrat yanlısı diyebileceğim giderek partizanlaşan bürokratlar nedeniyle bu işi biraz çıkmaza sokuyorlar.
Evet, burada aslında müesses nizamla büyük bir mücadele içinde olduğumuzu söyleyebiliriz. Çünkü hani kurulu düzen herkesin işine geliyor, bir yerde değişmemesi için bir direnç var. Ama buradaki muhafazakarlığı aslında oyun teorisi aşacaktır diye düşünüyorum uzun vadede. Çünkü bir ülkenin yapmadığını diğeri yapacaktır ve inovasyon gerçekten acıması olmayan bir yarış. Yani matbaanın geç gelmesi gibi ileride Amerika'nın bu anlamda geride kalışını hüzünle izliyor olabilir vatandaşları ki ellerindeki farklı farklı enstrümanları kullanmaktan da çekinmiyorlar bu anlamda. Yalnızca regülatif ve SEC'nin baskısı değil, bildiğiniz gibi aynı zamanda pek çok suçlunun el koydukları bitcoinleri, işte ta Silk Road'dan bu yana gelen devletin pek çok el koyduğu bitcoin var ve bunları elinde tutması ve her an satabilecekmiş gibi sinyal vermesi de aslında piyasanın üzerinde bir baskı yaratıyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Amerikan devletinin elindeki bitcoinler her an satılmak üzere bekleyen bir bomba gibi piyasaya bir tehdit mi, yoksa ellerinde tutmaya devam mı edeceklerdir veya satsalar bile bir şey olması herhangi bir tehdit unsuru değil mi?
Bence çok iyi bir devam sorusu oldu bu. Şu bağlamda şimdi Amerika'da 2014 yılından beri internetin yeraltı ekonomisinin önemli kaynaklarından bir tanesi işte değiş tokuş sitesi ve işte Bitcoin'i aslında uzun yıllar para birimi olarak kullanmış Silk Road'un bir FBI operasyonuyla kapatılması ve buradaki Bitcoin'lere el konması aslında devletlerde de başta Amerika olmak üzere bir takım kripto varlıkların onların envanterine girmesine yol açtı. Mesela Bulgaristan'da da 35 bin ya da 42 bin Bitcoin var Bulgaristan hükümetinin de elinde. Şu anda son durumunu bilmiyorum ama zaman zaman muhalefet milletvekilleri bu Bitcoin'leri satıp Bulgaristan'ın hani borçlarının bir kısmının ödenmesiyle ilgili de teklifler veriyorlar. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri daha önce 2014 yılında asıl kaynağından el koydu. Yani Silk Road'un kurucusu Ross Ulbricht'in elinden, daha doğrusu onun operasyonuyla ele geçirdiği Bitcoin'leri, 40 küsür bin Bitcoin'di sanırım, açık arttırmayla satmıştı daha önce Amerika Adalet Bakanlığı. Normal piyasadan şey yapıldığı için onun dışında işte OTC ya da işte gerçi çevrimi tezgah üstü oluyor şeydi ama bizde tezgah altı denir ona genelde. Biraz daha sistemden ayrı ve hani bu şekilde ihale yoluyla yapması nedeniyle piyasayı etkileyen bir durumda değildi. Ama geçtiğimiz Kasım ayında ele geçirdiği toplam 195 bin Bitcoin'in 9 binini Mart ayında Coinbase'e göndererek satması, önce göndermesi göstere göstere arkadan işte satışlarını yapması pay der pay ki kısa sürede işte birkaç gün içinde bu 9000 Bitcoin'i bitirdi. Bu ilk başta anlaşılmamıştı. Ancak ikinci satışta görüldü ki daha önce işaretlenen cüzdanlardan çıkan bu para bir şekilde kripto para piyasalarının ve ekosisteminin bu bağlamda tedirgin olmasına yol açtı. Şimdi burada son dönemdeki özellikle son birkaç aydaki majör düşüşlerin bir kısmında bu satışların sosyal medyada, medyada çok yer alması ve yatırımcıyı da bu anlamda tedirgin etmesiyle sonuçlandı. 9000 satıyor. Toplam 19 parti, işte 2 parti, 3 parti bitti. 16 parti daha var. Eğer böyle 9000 satacaksa. Tabii bunu sayısını da arttırabilir, azaltabilir ama Amerika Birleşik Devletleri'nin devlet olarak bu piyasada spekülatif bir pozisyon alması ve bu pozisyon alışını da aslında hep böyle fiyatı düşürür şekilde kullanması yasal olarak şeyi tartışılır bunun. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin anayasasına ve kuruluş felsefesindeki liberalizme ve piyasa özgürlüğüne bence çok aykırı bir tutum. O bağlamda da kamuoyunda, özellikle Amerika kamuoyunda tartışılması, buradan da kripto para ekosisteminin biraz daha sesini duyurup buradaki Amerika Birleşik Devletleri'nin bu rolünü bir şekilde yasalara ya da Amerika Birleşik Devletleri'nin kuruluş felsefesine uygun noktaya doğru çekmeleri lazım. Çünkü Mt. Gox'la elde edilen, işte Mt. Gox'un hacklenmesiyle 2014 yılında sanırım ele geçen, daha doğrusu işte insanlara dağıtılacak 700 bin Bitcoin'in bile 2 seneden beri hani piyasayı etkilememesi için peyderpey dağıtılması ya da işte buna çözüm bulunamadığı için Japonya hükümetinin bu piyasalarda kaos yaratmamak için Japonya düzenleyicilerin dikkatli davrandıklarını görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri gibi bir ülkenin bu konuda bu kadar pervasız ve benim deyimimle kasıtlı spekülatör rolü alması bence çok uygun bir şey değil.
Evet, güzel noktaya parmak bastınız. Ross Ulbricht'in, Silk Road'un kurucusunun yakalanma hikayesi de aslında çok güzel bir şekilde kitaplaştırıldı. American Kingpin diye. Onu da dinleyicilerimize tavsiye edelim. Gerçekten soluk soluğa okuyacağınız bir kitap ve tüm bu olayı, Bitcoin'in nasıl etkilendiğini vesaire de güzel bir şekilde anlatıyor. Ross Ulbricht de hala içeride yatıyor bu suçundan dolayı. Ama tabii ki sadece suç olarak kullanıldığı görülen dönemlerden şimdi sadece arada suçluların elinden el koyulan Bitcoin'lere bir algı değişimi, biraz daha insanların legal kullanım alanlarını gördüğü örneklerde çoklaşıyor. Bitcoin'in genel yolculuğunu da bu anlamda görebiliriz. Hatta az önce bahsettiğiniz gibi Coinbase gibi bir borsaya Amerikan hükümetinin Bitcoin gönderip buradan resmi şekilde bir satış yapması da aslında biraz ekosistemi resmi olarak tanıdıklarını da gösteriyor. Yoksa ben mi çok optimistim böyle düşünerek?
İşte yani Bitcoin için bir sorun yok. Zaten SEC'nin kendisi bile bunu söylüyor. SEC'nin Bitcoin haricindeki coinlere yaklaşımı, bu yaklaşımındaki toptancılık da piyasayı düzenlemek değil, tam tersine bu piyasayı tamamen kapattırmak ya da bu piyasanın sonunu getirmek üzerine bir yaklaşımla geçiyor. Yani burada tabii Sekin Başkanı Gary Gensler'in politik ihtirasları diyeyim, yani kişisel oradaki ajandası ve bu kişisel ajandanın, çünkü kurum içinde de itirazlar var buna. Bunu görüyoruz. İşte çeşitli kurum içindeki komisyon üyeleri de buna karşı beyanlar yapıyorlar. Coinbase'e söylediği Bitcoin haricinde her şeyi menkul kıymet ilan edeceksin demesinin arkasından Senato'da komisyona çağrıldığında, Senato'daki komisyonun başkanı defalarca sormasına rağmen Ethereum menkul kıymet mi değil mi diye orada o lafı evelemesi gevelemesi aslında ve ona doğrudan bir cevap vermemesi de zaten bu kasıtlı kötü niyetinin de bence ya da işte politik art niyetinin de bence bir yansıması, bir tezahürü diyelim. Senin bakışını iyimser görmekle birlikte şu anda geldikleri nokta ve özellikle hani Bitcoin ile ilgili artık Bitcoin'in biraz daha teknolojik olarak ödeme aracı olarak kullanılma vasfını kaybettiğini düşünmeleri ve bunu da biraz daha işte dijital altına sürerek piyasayı Bitcoin üzerinden kontrol edebileceği hayalleri diyeyim. İşte onlara biraz bu anlamda Bitcoin'i şu tarafa koyalım, diğerlerini de bu tarafa koyalım ve sistemin dışına çıkartalım söylemini kuvvetlendiriyor. Evet, Bitcoin için çok iyimser, çok olumlu bir söylem bu. Ama Bitcoin dışında bu ekosistemi budayacak ya da toptan işini bitirecek bir yaklaşım da bence çok onlar adına fazla hayalci. Ama burada tabii çok mücadeleci bir dönem geçecek bence. Önümüzdeki dönem hani Amerika'daki seçimler buna biraz soğutsa ya da işte oradaki siyasi kaygılar bunu biraz bir sene geciktirse bile önümüzdeki dönemde Amerikan halkının politik tercihlerine göre kripto paraların, işte şu andaki siyasetçilerin, belli cumhuriyetçi siyasetçilerin ya da Demokrat Parti'den başkan adaylarından Robert Kennedy'nin falan açıklamalarına bakılırsa birçok da kripto para yanlısı ya da işte bu inovasyonu destekleyen de bir sürü politikacının olduğunu görüyoruz. Hani o bağlamda da tabii Amerika'nın buradaki tavrı dünyaya da bir şey verecek, fikir verecek. Özellikle bu Batı ekonomisinin üzerinden hala kendi ekonomilerini buna bağlayarak, redi olarak, ihracat, ithalat olarak bağlayan ülkeler için de bu önemli tabii.
Peki diyelim ki regülatif baskıların hepsinden kurtardık, bir şekilde SEC'yi ikna ettik, seçimlerle arada kaynadı, netlik geldi, nasıl regüle edeceğimizi biliyoruz, önümüze bakacağız. Ama önümüzdeki tek tehdit de aslında regülatif baskı değil, aynı zamanda kaynaklar da farklı yönlere bu arada kaçmış oldu. Özellikle son dönemde yapay zekanın aşırı bir hype'la yükselişi hem yetenek anlamında hem sermaye anlamında tüm kripto para ekosisteminden yapay zekaya bir geçişe sebep oldu. Sizce burada sistematik bir tehdit var mı? Yapay zeka ekmeğimizin peşinde mi? Yoksa bu iki teknolojik trend el ele büyüyüp iki ekosistemi de ayrı ayrı geliştirebilir mi?
Buraya kadar hep kripto paralar ve blok zincirle ilgili olumlu şeyler konuştuk. Ve olumsuzlukları da iyimser bir bakışla birazcık da kripto paralara biraz avans tanıyarak baktık. Ama kripto paralarla ilgili birkaç noktanın da hakkını teslim etmek lazım. Yani şimdi hani her ne kadar SEC bu konuda çok toptancı bir yaklaşımda bulunuyor diyorsak da normalde yani kripto paraların şu anda %90 küsürünü piyasadaki aslında bir kullanım alanı olmadığı ve tamamen spekülatif amaçlarla alınıp satıldığı da bir gerçek ve tüketicilerin zararlarının da oluşması da bir gerçek. Hani devletlere bu anlamda bir yasaklayıcılıktan ziyade o düzenlemelerde yansız ve inovasyonu destekleyici bir tutum almalarını söylüyoruz. Yani SEC mesela 1930'dan kalma Howey testi gibi bir şeyle değil, 21. yüzyılda menkul kıymet ne anlama gelir? Dijital dünyadaki menkul kıymetlerin yeri ne olmalı? Ya da menkul kıymetler tanımını biz nasıl açmalıyız, genişletmeliyiz gibi ve bunun piyasaya, tüketicilere etkisini de nasıl koymalıyız gibi bir yaklaşım olması lazım. Şimdi buradan yola çıkarsak, tabii kripto paralardaki teknolojik olarak işte ölçeklenebilirlik durumları, kripto paraların düzenleyici baskılarla beraber büyümesini, filizlenmesini ve aslında yayılamaması da kaç yıldan beri devam eden sorunlar nedeniyle toplumun bir sürü kesimine işte yatırımcı, kullanıcı, geliştirici ekosistemini ölçekleyememesi nedeniyle de bir takım hani güdük kalmalara yol açtı diyeyim. Şimdi bu güdük kalmalar her ne kadar önünde engel gibi görünse de aslında özellikle bu yapay zekanın çıkışıyla beraber kripto paralarda ve blok zincirde bence bu yapay zekanın ve Web 2.0'dan gelen bu süper merkezi tekelci ve teknoloji devlerinin elinde yiğidiş olan işte mahremiyet problemi, güvenlik problemlerinin ve bu süper merkeziliğin yol açtığı hep böyle işte suyun başında durup bu işte buradan geçenden ben şu kadar para alacağım ya da işte bu sudan bir tas içene ben şöyle şöyle yapacağım gibi böyle bir takım keyfiliğin de önüne geçebilecek kuralları ve ortak aklın kurallarını da toplumsal liyakat kurallarını da beraberinde getirecek. Bu bağlamda hani yapay zeka ile ilgili konuşulan en büyük tehlikelerden birisi olan bizi bir büyük biradere götürme, bu büyük biradere götürmenin yaratacağı tek noktadan karar verme ya da tek nokta üzerinden hacklenerek ya da tek nokta üzerinden yanlış bir karar alarak aslında bütün sistemi tehlikeye atma gibi hususları blok zincir üzerinden biraz daha merkezsizleştirerek aslında oradaki çok sesliliği ve oradaki tartışarak, ikna ederek ya da hani kripto paralardaki gibi işte ister yapay zeka olsun, ister insanlar olsun ortak bir mutabakatla hareket etme olgusunu zamandan mekandan bağımsız ve hani şu anda fiziksel dünyada bir sürü insan bir araya gelirse onların karar alması, işte o kararı hayata koyması, işte uygulamaya koyması, hayata geçirmesi ne kadar zorsa özellikle internet üzerinden daha kimliklerimizi, mahremiyetimizi ortaya koymadan kanıtlayabileceğimiz ve o bağlamda da hızla karar alabileceğimiz bir esnekliğe de götürebilir ama burada o çoğulculuğun çok sesliliği de zedelemeyecek şekilde hatta bu ortak aklın yansımasını daha demokratik, daha katılımcı biçimde yapabilecek bir işleyişe kavuşmasını sağlayabilir ve Web 2.0'ın getirdiği ve yapay zeka ile devam edecek o işte dünyanın rayından çıkması ve çok hegemonik biçimde efendi köle ilişkilerinin başlamasını da bir miktar daha engelleyebilir ama bu konuda çok bilinçlenmemiz, çok okur yazar, bu konuda çok çalışmamız ve çözümleri de üretebiliyor bir florada olmamız gerekiyor. Maalesef şu anda bundan bütün dünya olarak uzağız.
Evet, gerçekten yani burada rekabetçi değil de daha işbirlikçi ve iki teknoloji arasında sinerji yakalayarak güzel çözümlere bizi ulaştıracak bir yaklaşımla ilerlersek çok çok daha her iki ekosistem için de faydalı olacaktır diye düşünüyorum ben de. Bakalım, gelecek heyecanlı gerçekten. Bizi nerelere götürecek bilemiyorum ama çok çok güzel konulara değindik bugün. Yani hem eğitim dünyasını ele aldık, bunun üzerinden SEC'nin baskısını ve menkul kıymet olma tanımını konuştuk. ABD'nin satış baskısı yaratan Bitcoin'lerini ele aldık. Aynı zamanda Web3 dünyasının ve yapay zekanın arasındaki tatlı sert biraz işbirliği, biraz rekabeti de konuşmuş olduk. Neredeyse gündemde olan ve değinmediğimiz önemli konu kalmadı diyebilirim. Ama sizin aklınızda hala belli noktalar varsa, eklemek istediğiniz bir şey varsa lütfen buyurun.
Bu rekabet ve işbirliği konusuna belki bir ekleme yaparak bitirebilirim. Rekabet ve işbirliğine ortak böyle şey yapan işte cooperation, competition, Türkçe'de güzel çevirmişler rekaberlik diye. Hani beraberlik ve rekabetçiliği bir araya getiren bir sözcük bu. O yüzden de rekabet edeceksek bile bunu kurallarla yapmamız lazım. Aslında teknolojiyi hem rekabet hem işbirliğiyle ilgili kurallar manzumesinin yazılmasında bir işleyiş olarak görmek, bunu bu şekilde bilinçli olarak şekillemek, hamurunu vermek ve bu işleyişi hep birlikte o ortak aklı yansıtacak biçimde hayata geçirmek herhalde temel düsturumuz olmalı. Biraz bu vahşi kapitalizmin yarattığı çok bireyci ve çok herkesin kendi çıkarını düşünen anlayıştan buraya geçmemiz biraz vakit alacak ve biraz sancılı olacak. Ama ben eninde sonunda insanlığın bu noktayı benimseyeceğini ve bu bağlamda ilerleyeceğini düşünürüm hep birlikte.
İyimser ve güzel bir motivasyonda kapatmış olduk bu şekilde konuyu da. Hala ekosistemde üretmeye ve çalışmaya devam eden insanlara da bir moral ve motivasyon olsun bu mesajınız. Yine çok çok keyifli bir program oldu. Gerçekten sizi bu programda ağırlamak bizim için her zaman büyük bir zevk. Eminim ki farklı farklı programlara da beraber imza atarız. Bu gibi çok güzel konuklarla, çok kıymetli konuklarla bizi dinlemeye devam etmek için lütfen kanala abone olmayı unutmayın ve bildirimlerinizi açın. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Bizi takipte kalın. Hoşça kalın.